Ayrım 18. Çeşme başındaki genç kız. Halifelik gücünün Harun Reşit'in oğlu El-Memun'un eline geçmesi bu imparatorluk içinde bir kutsama oldu. Çünkü hiçbiriyle kıyaslanamayacak şekilde tüm Abbasiler arasında en parlak, en aydın halife olan Memun, barış ve adalet yoluyla İslam ülkelerini verimli kılmış, bilginleri ve sanatçıları başarıyla koruyup onurlandırmış ve Arap cetlerimize bilim alanında at oynatmıştır. Bitip tükenmez uğraşıları ve çalışma ve incelemelerle dolu günlerine karşın eğlenmek, neşelenmek ve şenlik kurmak için zaman ayırmayı biliyor, musiki şinas ve şarkıcılar, onu memnun edenlerin ve ödüllerini alanların önemli bir bölümünü oluşturuyor, eşi ve çocuklarının annesi yapmak üzere zamanın en zeki, en aydın ve en güzel kadınlarını seçmeyi biliyormuş. İşte diğer 20 kadar örnek içinden birisi ki El-Memun'un bir kadına göz koyup onu nasıl eşi olarak seçtiğini göstermektedir. Gerçekten günün birinde El-Memun ardında atlı maiyeti olduğu halde bir avdan dönerken bir çeşmeye ulaşmış. Orada omzunda çeşmeye getirdiği tulumunu doldurmakla uğraşan bir Arap kızı bulunuyormuş. Bu genç Arap kızının Tanrı'nın lütfuyla edindiği 5 arışlık hoş bir boyu ve mükemmellik kalıbında şekillenmiş bir göğsü varmış. Geri kalanıyla da aydınlık bir gecenin dolunayı gibiymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 992. gece olunca demiş ki, ve bu genç Arap kızının Tanrı'nın lütfuyla edindiği 5 arışlık bir boyu, mükemmellik kalıbında şekillenmiş bir göğsü varmış. Geri kalanıyla da aydınlık bir gecenin dolunayı gibiymiş. Genç kız bu parlak atlı topluluğunun yaklaştığını görünce tulumu çabucak omzuna yüklemiş ve oradan çekilmeye başlamış. Ama acele edeyim derken tulumunun ağzını iyice sıkıştırmaya vakit bulamadığından bağ gevşemiş ve daha birkaç adım atar atmaz tulumdan sular gürültüler kopararak dökülüvermiş. Genç kız da evinin bulunduğu yere doğru dönerek ''Baba, baba!'' ''Gel de tulumun ağzını bağla, ağız bana oyun oynadı, ağıza güç yetiştiremiyorum.'' diye haykırmaya başlamış. Ve babasına seslenen bu haykırışları, genç Arap kızı öylesine zarif sözler ve öylesine tatlı bir ses vurgulamasıyla koparmış ki, halife hayran olup atını durdurmuş. Genç kız babasının geldiğini göremediğinden ıslanmamak için tulumunu omzundan atarken halife onun yanına yaklaşmış ve ona, ''Ey genç çocuk, sen hangi kabiledensin?'' diye sormuş. Kız da o güzelim sesiyle, ''Ben Beni Kilap. Beni Kilap, keltlerin, köpeklerin oğulları anlamında, çevirenin notu, kabilesindenim.'' diye yanıt vermiş. Bu Beni Kilap kabilesinin Araplar arasında en soylulardan biri olduğunu bilen El-Memun da genç kızın kişiliğini denetlemek için sözcükler üzerinde oynamak istemiş ve ona, ''Ey güzel çocuk, köpeklerin oğulları kabilesinden biri olmak sende ne gibi bir fikir uyandırıyor?'' diye sormuş. Genç kız da halifeye alaylı bir tavırla bakarak, ''Aslında sen sözcüklerin gerçek anlamını bilmiyorsun galiba. Öğren öyleyse ey yabancı. Benim, çocuklarından biri olduğum Beni Kilap kabilesi, cömertliğiyle tanınanların, kusursuz olanların, yabancılara karşı harika davrananların ve ihtiyaç halinde kılıcı en yetkin şekilde kullananların kabilesidir.'' demiş. Sonra da, ''Ama sen ey atlı, buralı olmadığına göre senin sülalen ve soykütüğün nedir söylesene?'' diye eklemiş. Arap kızının dilinin kıvraklığına gittikçe daha fazla hayran olan halife gülerek ona, ''Acaba tesadüfen de olsa sevimli yanlarının ötesinde ey güzel çocuk, soykütüğünden de anlar mısın?'' demiş. Kız da, ''Soruma yanıt ver görürsün.'' demiş. El-Memun da oyunun havasına kapılarak kendi kendine, ''Gerçekten şimdi bu Arap kızının benim kökenlerimi bilip bilemeyeceğini öğreneceğim.'' demiş. Ve, ''Pekala, ben Kızıl Mudariler sülalesinden gelmekteyim.'' demiş. Mudarilerin böyle tanımlanmalarının nedeninin tüm Mudari kabilelerinin atası Mudar'ın yaşadığı eski zamanlarda barındıkları çadırların kızıl renkli deriden yapılmış olmasından geldiğini çok iyi bilen Arap kızı, halifenin sözlerini duyunca hiç şaşırmamış ve ona, ''Âlâ, ama sen bana Mudariler sülalesinin hangi kabilesinden geldiğini söyler misin?'' Halife de, ''En ünlü, ana babalarından yana en yüce, onurlu atalarından yana en büyük, kızıl mudariler arasında en çok saygı duyulan kabilesinden diye yanıt vermiş. Kız da, öyleyse sen Kinani kabilesindensin demiş. El-Memun da şaşıp kalarak, doğru, ben büyük beni Kinani kabilesindenim diye yanıt vermiş. Kız da gülerek, ama Kinanilerin hangi kolundansın diye sormuş. Halife de, oğulları kan bakımından en soylu, kökeni bakımından en saf, eli açıkların en efendileri olan ve kardeşleri arasında en çok çekinilen ve sayılan kolundan diye yanıt vermiş. Kız da, anlattıklarına göre bana öyle geliyor ki sen Kureyşilerdensin demiş. El-Memun da, söylediğin gibi ben Beni Kureyşilerdenim diye yanıt vermiş. Bu kez kız yeniden söze başlayarak, ama Kureyşiler pek büyük bir kabiledir, sen hangi kesimdensin demiş. O da, üzerlerine kutsama gelenlerden diye yanıt verince kız, vallahi sen dua ve barış üzerine olası peygamberin dedesinin babası Haşim el-Kureyşi'nin ardıllarındansın diye haykırmış. Memun da, gerçek budur, ben Haşimiyim diye yanıt vermiş. Kız, ama Haşimilerin hangi ailesinden diye sormuş. Halife de, en yüce mevkide yer alan, Haşimilerin onur ve utkusunu oluşturan ve yeryüzünde tüm inanç sahiplerinin saydığı aileden diye yanıt vermiş. Genç Arap kızı da bu yanıtı işitince birdenbire yere kapanmış ve evrenin efendisinin yeryüzündeki naibi Emirül Müminin şanlı El-Memun el-Abbasi'ye saygı ve övgüler olsun diye haykırarak El-Memun önünde elleri arasından toprağı öpmüş. Halife de şaşıp kalmış ve tanımlanamaz bir sevinçle dolarak, Kabe'nin sahiplerinin ve en şanlı cetlerimizin erdemleri üzerine yemin ederim ki bu harika çocuğun eşim olmasını istiyorum. Benim bahtıma yazılı olan malların içinde en değerlisidir o, diye haykırmış. Ama anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 993. gece olunca demiş ki, Kabe'nin sahiplerinin ve en şanlı cetlerimizin erdemleri üzerine yemin ederim ki bu harika çocuğun eşim olmasını istiyorum. Benim bahtıma yazılı malların içinde en değerlisidir o, diye haykırmış. Ve hemen genç kızın kabilesinin şeyhinin ta kendisi olan babası çağırılmış. Ve halife ondan bu harika çocuğu evlenmek üzere istemiş. Ve onun olurunu alarak kızının başlığı olarak 100.000 altın dinar ödemiş ve 5 yıl için Hicaz'ın tüm vergilerinin gelirini onun üzerine yazdırmış. El-Memun'un soylu genç kızla evliliği Harun Reşit zamanında bile görülmedik bir görkemde kutlanmış. Düğün gecesi El-Memun, annesi aracılığıyla güzel çocuğun başından aşağı bir altın kaseye yerleştirilmiş 1000 inci tanesi boşaltmış. Ve gerdek odasında 40 mina çeken ve İran'ın bir yıllık gelirinin hasılası karşılığında satın alınmış muazzam bir akamber meşalesi tutuşturulmuş. Ve El-Memun, Arap eşine tüm yüreği ve tüm coşkusuyla bağlanmış. Kız da ona Abbas adını koydukları bir oğlan doğurmuş. Ve halifenin bu eşi, İslam'ın en şaşılası, en bilgili ve en övülesi kadınları arasında sayılmış. Ve bu öyküyü anlattıktan sonra zengin genç adam, kitaplığın kubbesi altına toplanmış olan dinleyenlerine, ''Size El-Memun'un yaşamından ama başka bir konudaki bir öykü daha anlatacağım.'' demiş ve de anlatmış. Israrın Sakıncası. Harun Reşit ile Zübeyde'nin oğlu Halife Muhammedül Emin, bozguna uğrayıp sonra El-Memun ordusunun komutanının buyruğuyla öldürüldüğü vakit, o güne kadar hala El-Emin'i tutmakta olan eyaletler, çabucak kardeşi El-Reşit ile Marahil adlı bir esirenin oğlu olan El-Memun'a biat ettiler. El-Memun da eski düşmanlarına karşı geniş ölçüde gönül yüceliği göstererek saltanatını yürürlüğe soktu. Ve her zaman, eğer düşmanlar benim yüreğimin olanca iyiliğini bilseydiler, hepsi gelip suçlarını itiraf ederek bana biat ederlerdi deyip dururmuş. Oysa babası El-Reşit'in ve kardeşi El-Emin'in sağlığında El-Memun'a acı çektiren, tüm sıkıntıların yönetici başı ve eli Harun Reşit'in karısı olan Sitti Zübeyde'den başkası değilmiş. Ve dahi Zübeyde oğlunun acı veren sonunu öğrenince El-Memun'un intikamından kaçmak için ilkin kutsal Mekke topraklarına sığınmayı düşünmüş. ve uzun süre ne yapacağı konusunda kararsızlık gösterdikten sonra ansızın bahtını onu saltanattan yoksun bırakmış olan ve uzun süre kendisine Mürrü Safi'nin acılığını tattırmış olduğu kişinin eline bırakmaya karar vermiş ve ona aşağıdaki mektubu yazmış. Tüm suçlar ey Emirül Müminin nedenli büyük de olsalar senin gönül yüceliğin karşısında iyice ufalır ve tüm kusurlar senin büyüklüğün karşısında basit hatalara dönüşür. Sana bu lütuf dilekçesini gönderen değerli bir anıyı hatırlamanı ve onu bugünün ricacısı hakkında sevecen göstermiş bulunan kişiyi düşünerek bağışlamanı rica eder. Eğer benim zayıflığımı ve yoksunluğumu merhametle karşılar, aslında bağışlanmaya asla layık olmayana karşı bağışlayıcı olursan, hala yaşamış olsaydı, senin yanında benim için şefaatçi olabilecek kişinin mizacına göre davranmış olursun. Ey babasının oğlu, babanı hatırla ve yüreğini terk edilmiş bir dula kapalı tutma. Halife el-Memun, Zübeyde'nin bu mektubunu okuyunca yüreği büyük bir merhametle dolmuş ve derinden derine sarsılmış ve kardeşi el-Emin'in iç karartıcı bahtına ve de el-Emin'in annesinin acı durumuna ağlamış. Sonra ayağa kalkıp Zübeyde'ye şöyle bir yanıt vermiş. Yaratılanlar bahtın hükümlerine karşı bir şey yapamazlar. Gerçekte senin el konan yurtluklarını, mallarını ve ters bir bahtın senin elinden aldığı her şeyi sana iade etmeleri için emir verdim anne. Ve şayet bizim aramıza katılmak istersen ilk durumuna ve uyruklarının saygı ve sevgisine yeniden kavuşacaksın. Ve bil ki anne, Tanrı'nın bağışlamasına kavuşmuş olanın sadece suretini yitirdin. Çünkü benim kişiliğimde hiç ummadığın kadar özen gösteren bir oğula sahipsin. Ve dahi barış ve güvenlik seninle olsun. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 994. gece olunca demiş ki, ve dahi barış ve güvenlik seninle olsun. Zübeyde de gözleri yaş dolu ve tükenmiş, huzuruna gelip onun ayaklarına atıldığı zaman analığının onuruna ayağa kalkmış ve elini öperek göğsünde ağlamış. Sonra El-Reşit'in eşi ve Abbasiler soyundan sultan olan kadının bütün haklarını geri vermiş ve ona ömrünün sonuna kadar sanki onun rahminden çıkmış bir oğul gibi davranmış. Ama Zübeyde tüm bu güç kazanma yanılsamalarına karşın vaktiyle sahip bulunduğu durumu ve El-Emin'in ölümüyle yüreğinin duyduğu azabı unutmamış. Ve ölümüne kadar bağrının derinliğinde nedenli özenle saklasa da El-Memun'un kavrayışından asla kaçmayan bir tür hınç saklamış. Halife birçok kez için için yanan bu düşmanlık karşısında ıstırap çekmiş ve hiçbir şeyin avutamadığı birinin sürekli hıncını tüm yorumlardan çok daha iyi kanıtlayan bir öykü. Günün birinde El-Memun, Zübeyde'nin dairesine girdiğinde ansızın onun dudaklarını kıpırdatarak kendi kendisine bir şeyler mırıldandığını görmüş. Ve onun böyle dudakları arasından ne mırıldandığını kestiremediğinden kendisine, ''Anne, sanıyorum ki sen sapkın mezhepli İranlılar tarafından oğlunun öldürülüşünü ve onun işgal ettiği tahta geçişimi düşünerek beni lanetleme çabasındasın. Bununla birlikte sadece Tanrı bahtımızı yönlendirir.'' demiş. Ama Zübeyde, ''Babanın kutsal anısı üzerine yemin ederim ki hayır ey Emirül Müminin, böylesi eğilimler benden ırak olsun.'' diye yeniden haykırmış. El-Memun da ona, ''Öyleyse bana bakarak dudakların arasından ne mırıldandığını bana söyler misin?'' diye sormuş. Ama analığı, konuştuğu kimseye saygı duyduğundan konuşmak istemeyen biri gibi başını eğmiş ve, ''Emirül Müminin kendisine öğrenmek istediği nedeni açıklamaktan beni bağışlasın.'' diye yanıt vermiş. Ama El-Memun öylesine büyük bir meraka kapılmış ki çok ısrar edip Zübeyde'yi sorularla sıkıştırmaya başlamış ve öylesine sıkıştırmış ki sultan dayanamayıp sonunda "Pekala, işte duy öyleyse. Kendi kendime Allah ısrarın kötülüğünü anlamayan can sıkıcı kişileri utandırsın diyerek ısrar etmeyi lanetliyordum." demiş. El-Memun da ona ''Ama hangi öneriyi veya hangi anıyı kınamak için bunu söyledin?'' diye sormuş. Zübeyde de ''Madem ki kesinlikle bilmek istiyorsun söyleyeyim.'' diye yanıt vermiş ve demiş ki ''Bil ki ey Emirül Müminin, bir gün baban Emirül Müminin Harun Reşit ile satranç oynarken oyunu yitirdim. Baban da ceza olarak beni sarayın ve bahçemin yöresinde geceleyin çırılçıplak dolaşmaya zorladı. Ve rica ve yalvarmalarıma karşın başka bir ceza kabul etmek istemeyerek söylediğini yerine getirmem için garip bir inatla ısrar etti. Ben de soyunmak ve beni mahkum ettiği şeyi yapmak zorunda kaldım. Dolaşmayı tamamladığımda öfkeden deli, üstelik yorgunluk ve soğuktan yarı ölü gibiydim. Ama ertesi gün satrançta kazanma sırası bana geldi. Bu kez ona kendi koşullarımı zorlama hakkı bendeydi. Bir an kafamı zorlayıp onun için en nahoş olabilecek şeyi düşünerek onu geceyi mutfaktaki esirelerin en çirkini ve kirlisinin kollarında geçirmeye mahkum ettim. Bu koşulları karşılayan kız Marahil adlı bir esire olduğundan yenilginin cezasını çekmesi için hedef olarak onu gösterdim. Ve işin onun tarafından hileye kaçmadan yürümesi için ellerimle onu esire Marahil'in pis kokulu odasına soktum ve onun yanına uzanmaya ve onunla bütün gece çoğu zaman ona armağan olarak sunduğum güzel cariyelerle yaptığı şeyi yapmaya zorladım. Ertesi gün acınacak haldeydi ve korkunç bir koku saçıyordu. Şimdi sana ey emirül müminin kesinlikle söylemeliyim ki sen mutfağın yanındaki odada babanla bu berbat esirenin alt takke ver külah birlikteliğinden doğdun. Böylece ben bilmeksizin senin dünyaya gelmenle oğlum el-Emin'in yetişinin ve şu son yıllarda ırkımızı kahreden bütün felaketlerin nedeni oldum. Oysa eğer babanı bu esire ile yatmaya zorlamakta o denli ısrar etmeseydim ve o da kendi bakımından sana anlattığımı yapmam için öylesine ısrarda bulunmasaydı, bütün bunlar olmayacaktı. Ve işte ey emirül müminin, beni ısrara ve haddini bilmemeye karşı lanetler kusturan neden budur, demiş. El-Memun da bunu işiterek kafasında uyanan karışıklığı gizlemek için Zübeyde'den izin istemekte acele etmiş. Ve kendi kendine, vallahi sultanın bana verdiği dersi hak ettim. Israr etmeseydim bu nahoş olayın anılmasına yol açmayacaktım diyerek çekilmiş. Ve kubbeli kitaplığın sahibi genç adam bütün bunları dinleyicilerine ve çağrılarına anlattıktan sonra onlara ''Dostlarım, Tanrı sizin kulaklarınızla gerçeklerin öğretisi arasında benim aracı olmamı istemiş olmalı. Ve işte bir kısım zenginlikler ki hiçbir külfet ve tehlike olmaksızın kitaplarla düşüp kalkmakla ve incelemenin sağladığı hırsla elde edilmiştir. Bugün için size bundan uzun boylu söz etmeyeceğim. Ama bir başka sefer inşallah atalarımızın bize en değerli miras olarak intikal ettirdiği harikaların bir başka yanını size açıklarım demiş. Ve böylece konuşarak orada bulunanların her birine dikkatlerini ve bilgi edinmek için gösterdikleri gayreti ödüllendirmek üzere 100 parça altın ve değerli birer kumaş parçası vermiş. Çünkü kendi kendine iyi işleri yüreklendirmek ve iyi niyetli kişilerin önünde yolu açmak gerek diyormuş. Sonra onlara hoş olan hiçbir şeyin unutulmadığı harika bir ziyafet çekip kendilerini selametle uzaklaştırmış. Ama Tanrı en iyi bilendir. Ve Şehrazat bu hayranlık verici uzun öykü dizisini bitirerek susmuş. Şah Şehriyar da ona, ''Ey Şehrazat, beni ne kadar bilgi sahibi ettin. Ama kuşkusuz Vezir Cafer'den söz etmeyi unuttun. Ben epey zamandır bana onun hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı beklemekteydim. Çünkü gerçekte bu vezir nitelikleri bakımından şaşırtıcı biçimde benim büyük vezirim olan babana benzemektedir. İşte bundan dolayı onun hayranlık uyandırıcı olduğunu sandığım öyküsünün gerçeğini tüm ayrıntılarıyla senden öğrenmek isterdim demiş. Ama Şehrazat başını eğerek ona, Tanrı bizden felaket ve uğursuzlukları ırak eylesin ey zamanın şahı ve Cafer-ül Bermaki ile tüm ailesinden merhametine esirgemesin. Lütfen beni sana onun öyküsünü anlatmaktan bağışla. Çünkü o öykü gözyaşlarıyla doludur. Cafer'in babası Yahya'nın, kardeşi El-Fadl'ın ve tüm Bermakilerin sonuna ağlamayanlara yuf olsun. Kuşkusuz onların sonu acıklıdır. Mermer bile onu duysa erir diye yanıt vermiş. Şah Şehriyar da, ey Şehrazat, sen yine de onu bana anlat. Tanrı da bizden kötülüğü ve felaketi ırak eylesin, demiş. O zamanlar Şehrazat da demiş ki,